Ayrım 17.
Sayfa 187. Oysa Ali Nizami Bey'i kendime yakın bulmazdım. Onun gösterişli hayatını gönlüm bir türlü benimseyememişti. Ama köşkteki resimlerin, Ayvazyoski, Zanoro imzalı tabloların sahibi olmasını kıskanmıştım. Geçmiş zaman yazarı, belki çocukluğun her şeye hayran bakışıyla tabloların Avrupa'daki en büyük galerileri, en büyük müzeleri onurlandıracak nitelikte olduğunu söylüyordu. Sonra limonluktaki orkideler, tel örgüler, gerisindeki tavus kuşları, köşkteki piyano, piyano üstündeki mumların ışıkları hoşuma giderdi. İlk gençlik çağımda böylesi güzelliklere zaafım geçmemişti. Dönüp dönüp orkideleri okuyordum. Orkideyi oldum bittim anlamsız bir çiçek bulmuşken, Ali Nizami Bey'in büyük çiçek serlerindeki orkideler, değişik renkleri, tuhaf şekilleri, ipekten, parlak kumaşlardan yapılmış halleri, çiçek de yine bir çiçek gibi duran benekleriyle artık orkide olmaktan çıkar, hiç bilmediğim çiçekler olur ve edebiyata geçmiş bu hikaye orkidelerini hiçbir zaman göremeyeceğimi bilerek üzülürdüm. Atlar, arabalar, koşumlar, kadınlar, gönül hikayeleri. Ali Nizami Bey'in, Fahim Bey'inkileri aratmayacak giyim kuşam eşyası. Gel gelelim roman, görkemi içinde sürüp giderken birdenbire değişiyor ve biz Ali Nizami Bey'in Çamlıca'nın Karacaahmet mezarlığına bakan bir sırtında yıkık yıprak bir eve çekilişine tanıklık ediyorduk. Büyükada'dan Çamlıca'ya haraplığa yol alış, gerçi geçmiş zaman yazarınca maddi çöküşe, servetin har vurulup harvan savrulmasına bağlanıyordu ama satır arası dokundurmalar Ali Nizami Bey'deki gönül değişimine işaret ediyordu. O büyük olasılıkla adadaki hayatından, feslerinden, ceketlerinden, gömleklerinden, bastonlarından, çizmelerinden, ayakkabılarından, servetten ve deptepeden usanmıştı. Öyleyken Büyükada gecelerinde alafranga musiki dinlemiş, meşhur profesörler çekip gitmişler, piyano susmuştu. Bakımı, yetiştirilmesi o kadar güç orgideler, birer ikişer limonluklarında ölmüş, ölüme terk edilmişti. Her gün tıpkı Madame Juliet'in köşkünde olduğu gibi silinip süpürülen, cilalanan potinler, ayakkabılar, ütülenen giysiler, kim bilir hangi eskiciye satılmış, kim bilir kimlerce satın alınmış, kuşanılmıştı. Yaşamakta olduğu boş, gösteriş budalası dünyaya yanar döner kadifeler örtmeye çalışmış Ali Nizami Bey, şimdi bedenin ve hele ruhun çıplaklığını arıyordu. İşte adanın eğlence, kadın, cazibe, para, pul, iktidar dünyası sönmüştü. Yine süslü püslü yaşanmasıyla alışılmış, Burgaz'da geçen zaman Sait Faik'te bir kaygı, bir korku olup çıkıyordu. Ada için, Burgaz için. Onu Burgaz'ın hikayecisi sayanları yatsımak istercesine çekip gidişleri, kaçışları vardı Burgaz'dan. Ama ben çok sonra ayırt edecektim. Sait Faik'i ilk okuduğum dönemlerde Burgaz Adası rüzgarları, çamlıkları, yolları, kahveleri, evleri, çarşısı, arabacıları, dondurmacı çırakları, balıkçılarıyla nefes almaya başlar, hikayeci de sakin, alçak gönüllü, huzurlu bir anda yaşanmasından söz açardı. Tabii bazı hikayeleri, bazı hikayelerdeki müthiş isyanı gözden kaçırmışım. Çünkü ilk sıralar, sisler içinde Van Gogh'un renkleri ve fırça darbeleriyle görülmüş Burgaz Adası hikayelerine kapılmıştım. Her şey yolundaydı. Yazarın Burgaz'dan kaçışlarını bohemliğine, serserilikten, avarilikten hoşlanan yaratılışına veriyordu. Kırklarım sona ererken yarım kalmış bir öykü, bir taslak, çiziktirilmiş hikaye parçası, belki hepi topu tek bir sarı defter sayfası birdenbire o kaçışı çekip gitmeyi, kurtulmak isteğini çıka getirirdi. Yazar ancak kötümser ütopyaların mekanı olabilecek sivri adadan söz açmıştı. Sivri ada, gecenin vapur yolcuları için uzakta, karanlıkta yanıp sönen bir ışık, herhalde deniz fenerinin ışığı, çakıp duran kör bir aydınlıktı. Kocaman bir kaya parçasıydı. Birçoğumuza yanıma yaklaşma diyordu. Durgun gecede konuşuyordu. Yaz gecesinde, kış gecesinde, fırtınalı gecede, karanlıkta, dolunayda. Sonra da seçtiği kişilere, rüzgar batık kara yel diyerek yol gösteriyor, hangi kıyıya yanaşılacağını söylüyordu. Hikayeci bir Nisan akşamı Burgaz'dan Sivriada'ya vurduğumuz zaman denizi dalgasız, çırpıntısız görüyordu. Uzakta Fenerbahçe kıyılarını mor, Çamlıca sırtlarındaki bulutları bembeyaz. Ada gezintilerim sırasında bana pek bir şey söylememiş olan Burgaz, bu yarım kalmış, belki de bile isteye yarım bırakılmış hikayeden sonra anlam edinecekti. Güzelliği, akasyaları, çamları, masmavi denizi Burgaz'ı iyimser ütopyaların adası yapabilecekken ne olmuştu da Sait Faik oradan kaçıyordu? Soluk soluğa kalır, hep sorardım. Bazı başka öyküler gelirdi aklıma. En çok da dondurmacının çırağı, çarşıya inemem, Kalinikata. Burgaz'ın terk edilip kötümser ütopyaların adası Sivri Ada'ya sığınışlar, sonra artık şaşırtıcı gelmiyordu. Adalar gözden ırak kalsın dediğim dönemlerdi. Adalarla perilerimizin, yıldızlarımızın barışmadığı o dönemlerde yine de resimler, ressamlar beni oraya çekerdi. Hele Hamit Görelen'in ada resimleri. Gerçi Çağlı'dan, Zeki Faik'e, başka ressamların ada resimlerini de çok seviyordum. Ne var ki dönüp dolaşıyor, sonunda ille demin andığım ressamın eserlerine kapılıyordum. Adada fırtına çıkmıştı, fakat hangi adada? Resmin ismi sadece Adada Fırtınaydı ve hangi adadan denizi, mor ve mürekkep mavisini, yelkenlileri, karşı adadaki... O ada hangi ada? Yağmura tutturmuşçasına, fırtına ışığına tutulmuş, kırmızı kiremitli beyaz evi görüyorduk. Ressam evin ağacın, denizin, bulutun, yelkenlinin yalnızca renklerle güzel olduğunu söylüyordu. Renkler, morlar, mürekkep mavileri, kiremit kırmızıları, bulutlardaki beyaz olmasaydı, renkleri aydınlatan ve karartan fırtına ışıkları olmasaydı, ne denizi, ne evi, ne yelkenlileri sevecektik. Resimlerini sevdiğim gibi ressamın sözlerini, söylediklerini de seviyordum. Renkler ve ışıklar olmasaydı, sözcükler, dil, ana dil olmasaydı. Adalara hiç mi hiç uğramadığım o günlerde, bir sabah çoğu kez adalara hemen hep o mevsimde gidildiğinden herhalde, yaz sabahı yatağımdan fırlar, dergilerdeki, kitaplardaki, kataloglardaki Hamit Görel'e resimlerine koşardım. İçimde gizliden gizliye sürmüş adalar özlemi. Ressamın şemsiye açmış hanımları ada yolunda yürürler. Ada yokuşundan inerler, tepeden denize bakarlar. Bazen güneş şemsiyesi, bazen yağmur şemsiyesi. Denizde daima yelkenliler. Ah, burası hangi ada? Yine Heybeli'ye, Kınalı'ya hiç gitmediğim, kıyısına hiç varamadığımız Sivri Adaya gitsem. Benim için iki Heybeli vardı. İlki, şenliklisi, Hüseyin Rahmi'nin Heybeli Adası'ydı. Adaya onunla giderseniz sevinç ve huzur duyarsınız. Mutsuz Şüküfe Nihal Hanım da ola ki biraz sevinçlere kavuşabilmek uğruna Heybeli'ye, Hüseyin Rahmi Bey'in ta tepedeki evine gitmişti. 1930 yılları. Şimdi 2005'te bu satırları yazdığıma göre 70'i aşkın yıl geçmiş. O günü Şüküfe Nihal Hanım'a anlatmamış. O gün şiirlerine yansımamış, romanlarında geçmiyor. Bunu düşündükçe Şüküfe Nihal Hanım'ın hep içli yalnızlıklar, aşk acıları, gönül kırgınlıkları ve pişmanlıklarla yüklü hayatında o günün pek bir şey değiştiremediğini duyumsarım. Bir fotoğraf, bir film karesi gibi belirir. Bugünkü yaşımdayım, bugünkü görünüşümde, Heybeli Adanın dik yokuşunda. Önümde Nihal Hanım yürüyor. Beyaz, ketenden bir döpyes giymiş, kolunda beyaz çantası. Aslında Nihal'i gizlice takip ediyorum. Sonra fotoğraf kare değişiyor. Tepedeki köşkün balkonunda Hüseyin Rahmi ile Şüküfe Nihal karşılıklı oturuyorlar. Denizde bir kotra. Şüküfe Nihal Hanım boş yere gülümsememeye çalışıyor, dokunsanız ağlayacak. Hüseyin Rahmi Bey anlayışla gülümsüyor. Hasır masanın üstünde limonata bardakları, bardaklarda nane yaprağı atılmış limonata. Kotra süzülüyor. Balkonun kapısında bugünkü yaşımla bugünkü halimle duruyorum. Onları gözetliyorum, onlar beni görmüyorlar. O günlerde çünkü şu küfe Nihal şifa, mutluluk bulacağı umuduyla birkaç kez, birçok kez gitmiş olabilir. Hüseyin Rahmi misafirini coşkulara, neşelere boğamadığı için üzülmüş müydü? Balkon kapısında durmama, onları açık seçik görmeme, Hüseyin Rahmi Bey'in çehresine gözlerimi dikmiş olmama rağmen çözemiyorum. Fakat o günlerden geriye Hüseyin Rahmi için bir nükte kalmış. Birazdan anlatacağım. Hep 1930'lu yıllardayız. Mesela 1934 yazı. Hayli sıcak yaz günü. Naci Sadullah vapurdan inmiş, Günah Gönüllüleri romanının yazarı. Sahilde gençler itişe kakışa denize giriyorlarmış. Bununla birlikte gençlerin şakalaşmaları, güzel yaz, apaydınlık gökyüzü, hiçbiri heybelinin üzünçlü, kasvetli havasını dağıtmaya yetmiyormuş. Ada yine elemle dolup taşıyormuş. Naci Sadullah yokuşu ağır ağır tırmanıyordu. 1934'te Happy Top'u 24 yaşında olmasına karşın caminin iyileriyle örülü yolda ikide bir de ayağa kayıyor, düşme tehlikeleri atlatıyordu. Nihayet Hüseyin Rahmi'nin tepedeki manastırları andıran köşküne ulaşabildi. Lütfen, lütfen bir bardak soğuk su. Genç misafirini karşılayan Hüseyin Rahmi Bey kıkır kıkır gülüyordu. Nükteyi hemen kondurdu. Hakkınız var. Benim evim yokuşları benden daha meşhurdur. Hatta Şüküfe Nihal Hanım buraya gelmek için tayyareye binmeli der. Fakat ben alıştım. Hüseyin Rahmi ileri yaşını adeta gözlerden silerek çevik bir sporcuyu hatırlatıyormuş. Beyaz lastik ayakkabılar, beyaz çoraplar, bembeyaz keten pantolon, krem rengi açık yakalı gömlek, lacivert ceket zıp zıptı, gülümsüyordu. Naci Sadullah su içerken Hüseyin Rahmi dinçliğinden hoşnut, sadece yüzünün kırışıklıklarından bezgin anlatıyordu. Seneler suratımı şilti altında kalmış kumaşlar gibi buruştura buruştura geçtiler. Geçenlerde Halil Paşa sergi için yapacağı bir portreye beni model etmek istemez mi? Aman hocam dedim, benim buruşuk yüzümü mü buldun? Ötülü çarşaf gibi dümdüz suratlı gençlerin kıtlığına kıran mı girdi? Vazgeç. Halil Paşa vazgeçmemiş. Portre yapılmış ve portrede kırışıklıklar, buruşukluklar adam akıllı görmezden gelinmiş. Hüseyin Rahmi sonuçtan memnundu. Köşkünün kartal yuvalarınınkine andırır, uçsuz bucaksız manzarasından denizi, öteki adaları, İstanbul'u süzmüş süzmüş, Naci Sadullah'a yaşamak güzel, bitsin istemiyor insan demiş. Fakat herhalde geçen zaman bir türlü çekip gitmediğimden utanmaz adam romancısı gözlerini bu defada bir müddet hafif bir rüzgarla ürperen çam gölgelerinde dinlendirmiş. İşte tam bu anı yakalardım. İhtiyarlık çöker, Hüseyin Rahmi boş yere gençlikler, dinçlikler kuşandığını fark eder. Gamlı heybeli de sonun iyice yaklaştığı hissedilir. Ölüm önce dost gibi hafif rüzgarların ürpertişleriyle gelir. Hüseyin Rahmi de hayata darılıp kalırdı. Bundan sonra artık ikinci heybeli başlıyordu. Matemli ada, ölümler adası. Zaten ben de onu öyle görmüştüm. Heybeli adaya gidişlerimizde yaşam ve ölüm iç içeydi. Orada Selvilerin adasında, işin tuhafı adalara seyrek gittiğim, adalardan büsbütün eleyak çektiğim günlerde bile heybeliyle ilintimi kesmemiştim. Şüküfe Nihal gibi mutluluklar, coşkunluklar arandığımı söyleyemem. Adanın kasvetiydi beni çeken. Daha İskele Meydanı'nda Papaz Dağı'na başınızı kaldırırsanız tepedeki Ruhban Mektebi Trias Manastırı alabildiğine iç karartıcıdır. Bir yandan da bu iç karartısı hastalıklı bir güzel duyuyla sarmaşır. Sonra yıllara meydan okumuş çam ağaçları Selviler peşinizi bırakmazdı. Çamlıklara doğru alıp başımı giderdim. Selvilerin, çamların koyu gölgeleri, loşlukları arasında ayazmalar, küçük kiliseler adeta sıraya girmişçesine birer ikişer karşımıza çıkar. Daha 1960'larda bahçeleri ve kendileri yıpraktı. Sararık mermer lahitler bu dünyanın gelip geçiciliğini söyler dururdu. Adını artık hatırlayamadığım ufak bir kilisenin renkli tepe camları, çamlardan süzülen güneş ışığıyla renklendikçe renklenir, şarabiler, fıstıkiler, gök safirler hep ışıldardı. Demin söylediğim güzel duyunun bir parçasıydı kilise camları. Galiba en çok onlar. Kiliseye yaklaşıp pencereden baktığınızda kucağında oğlu, Meryem Ana dalıp gitmiş, ikonalarda azizler, kandillerin adak mumlarının ışıkları cılız. Sonra kilisenin bahçesinden ayrılırdım. Yine çamlık. Yolumu bezeyen bu yeşil, sık, kopkoyu çamlardan aşağısı birdenbire deniz oluverirdi. Yol bitmiş, uçurum başlamışçasına. Çividi bir deniz, çividisi çoğu kez altın yaldızlı. Gitgit heybeli de hayatımdan çekildi. Yalnızca eski zamanların o kadar acıklı, içe işleyici, o kadar içten, dokunaklı, verem edebiyatından hatırlıyordum heybeli adayı. O da arada bir. Büyük kısmını romanların oluşturduğu verem edebiyatına, hor görüyle yaklaşanlara şaşırıyordum. Hemen hepsine piyasa romanı denmişti. Fakat hepsi de insanın acısından, çaresizliğinden, ölüm ayrılığından, trajediden söz açıyordu. Bu eserlerle alay edilmesi Hande'yi sağırıma giderdi. Samanyolu'ndaydı galiba. Heybeliada'da karlı bir kış günü sanatoryumda geçen bir sahne vardı. Verem hastalarının taşkın neşesi uzaktan uzağa Finte'nin veremli kızlar koğuşunu hatırlatan. Kar yağarken vapurdan iniliyor, Heybeliada sanatoryumuna gidiliyordu. Bir arabaya binmiş olmalılar. Verem'den ölecek genç bir kızı ziyarete gidiyorlar. Oradan kalmış olmalı. Buradaki insanların hepsi güler. Bir saplantıydı belki. Her kar yağışında Heybeliada'ya gitmek, otuzların, kırkların, yani geçen yüzyıldaki otuzların, kırkların verem hülyasında hastaneyi görmek istemiştim. 1980'lerin iyice sonundaydı. Madame Juliet'in ölmüş olduğunu öğrendim. Verem'den ölmemişti tabii. Son senelerde kendini çok bırakmıştı o güzel kadın diyordu. Yolumdan çevirmiş, 60'larındaki çökkün kadın. Yolumdan çevirmişti. Siz Selim değil misiniz? Sıra Selviler'de çok eski bir apartmanın kapısı önünde. Gazetedeki bir yazınıza değinirler. Kitaplarınızı sevdiklerini söylerler. Bazen de sevmediklerini, sizi, yazdıklarınızı. Öyle sanmıştım. Evi boşaltıyoruz. Annenizin arkadaşıydı. Madam öldü. Annemiz. Anlayamıyordum. Bize gelirdiniz. Madam Juliet kıvırcık saçlarınızı... Kıvırcık saçlarım mı? Daha 18'imde yarısı dökülmüştü saçlarımın. Şimdi düpedüz dazlak koca bir kafa. Kıvırcık saçlarımı söyleyen çökkün kadından bir an önce kurtulup kahkahalarla gülmek. Bir aynada dazlak başıma bakmak. Ama anılar, görüntüler de beliriyordu. Madame Juliet annemin arkadaşıydı sahi. Siz dedim. Evladıydım, hizmetçisi. İkimiz de susakalmıştık. Doğru. Madame Juliet kışları sıra servilerde burada önünde durduğumuz bu apartmanda oturuyordu. Yazın olduğu gibi kışın da kış başlangıcı yemekleri verirdi. Hepimize hayırlı kışlar. Madame Juliet söylerdi. Yazları da yazımız güzel geçsin. Güzel yazlar. Orada olmamıza karşın sıra selviler, taş apartmanlar, eski yapılar, hemen karşımdaki Safiye Ayla'nın Ayla işhanı, oteller, kebap salonları kayboluyor, göremediğimiz adalar denizinden bir kotra bize doğru geliyordu. Biz de büyük adanın çakıllı kıyısındaydık, kotra yanaşınca. Çocuklar için yaz kısa sürer. Eylül sonu geldi mi ne deniz ne kotra kalır. Okulların tedirginliği başlar. Ama yaz yine de güzeldir. Güneşin pembe sarı ışığında yollar, bahçeler yıkanır. Çamlığa karışınca serinlersiniz. Bunları düşünüyordum. İnsan çocukken yazar olabilse kısa süren yazları kim bilir ne güzel anlatırdı. Şimdi ise kırklarımda o gün Madame Juliet'in büyük adasını ve büyük adanın Madame Juliet'ini çocukluğun duyarlılığıyla yazamayacağımı ayırt ediyordum. Bununla birlikte Madame Juliet zebercet yeşili ışıltılı büyük ela gözleriyle yine dünyaya bakıyor, hayatının hep peri masalı anlatısında elbiselerinin buruştuğundan, iyi ütülenmediğinden, balık çorbasının iyi pişmediğinden, sofrada servisin iyi yapılamadığından şikayet ediyordu. Yine taftalar, ipekler giymişti. İpeklileri uçuşuyor, bol, geniş, uzun tafta etekleri koltuklardan, iskemlelerden taşıyor. Madame Juliet de ancak 3 kişilik kanepenin ortasında tek başına oturuyordu. Defin için çok zorluk çıkardılar. Vasiyetiymiş. Geçen hafta büyük adaya gömülmüş. Oysa adadaki köşk elden çıkalı epey olmuştu. Madame Juliet köşk satıldıktan sonra bir daha adaya gitmemiş fakat orada gömülmeyi arzu etmiş. Hayatı boyunca kırmızı, renkli, mor çiçekler severdi. Amber çiçeği, katmerli sümbül, kırmızı menekşe gülü, rozetler. Bahçemizde hatırlarsınız hiç yasemenler yoktu. Mezarına yalnızca beyaz yasemenler istedi. Pek çok yasemen. Artık gelecek yaz kısmetse. Evet, mevsim sonbahardı. Sonbaharda herhalde yasemen dikilmiyordu. 2 yaz, 3 yaz önceydi. Yine Büyükada'ya gidip gelmeye başlamıştım. Bana çok acı veren bir roman yazıyordum. Yarın Yapayalnız'ı. Dostlarım madendeki evlerinde dinlenebileceğimi söylüyorlardı. Adanın havası sinirlerimi yatıştırmış. Deniz otobüsüne çok ender biniyordum. Eskisi gibi vapur. Hafta içi günlerde hele benim bindiğim saatlerde vapur tenhaydı. Kınalı'ya uğruyorduk. Kınalı adada Akasya tarafına tek başıma yürüyüşlerimi hatırlıyordum. Çakıllı yol boyunca hayaller kurar, günün birinde yayımlanacak kitaplarımı düşünürdüm. Akasya'da, Kınalıada birdenbire bambaşka olurdu. Birkaç bahçede bir iki azman, cadolos palmiye her şeyi değiştirirdi. Burgaz Adası'nda vapur yaklaşırken, Burgaz'a ve uzaklaşırken adadan daima o eski köşk gözümün önüne geliyordu. Kalpanzak kayaya doğru. Denizleri, Kaşık Adası'nı gören kocaman balkonunda akşam çayı içmiştik. Kim bilir ne zaman. Hayli esintili bir gündü. Heybeli'ye yanaştığımızda hala o Burgaz günü akşamı. Sonra geçiyordu, yara kapanıyordu geçmişin hatıraları. Boşuna hatırlayışlar. Ayrıldığımız Heybeli'de mutsuz Şüküfe Nihal Hanım. Artık yeni zamanın büyük adasına kapılıyordum. Ada hala güzeldi. Vapur yaklaşıyordu, iskele uzun. Az sonra faytona bineceğim. Madendeki evin bahçesinde akşamüstleri oturmak, bir kadeh bir şey içmek, Sedef Adası'na dakikalarca bakmak, çamlar, kargalar, bitişik evin hırsız köpeği, ürkek serçeler, çarşıdaki fırından aldığımız patlıcanlı börek itaz, akşamları yakılan mangal, pirzola, cızbız köfte. Kalbimdeki ağrıyı hiçbiri dindirmiyordu. Romanın ağrısı. Evlerin, eski köşklerin bahçelerinde zakkumlar, çingene pembesi alevlerden rodos çiçekleri. Geçip gidiyordum önlerinden güneş batarken. Sabahları erken kalkıyordum. İstanbul'u puslar içinde görmek, dostlarımı bırakıp yürüyüşe çıkıyordum. Harap Rum yetimhanesine, çamlıklara, her dem tazelere belki yine rastlarım. Yollarda ıhlamur ağaçlarının altında, küçücük şapelin küçücük avlusunda Çehov'un oyunlarını geveleyip duruyordum. Bizler sonsuzca ayrılıp giderken yaşamdan, acılarımıza yarın merhamet duyulacağını tekrarlayan, boyuna tekrarlayan. Madendeki eve bahçeler arası bir yokuştan inilerek varılıyordu. Solda sarı yaban erikler veren bir ağaç. Eski, kavşamış duvarda çarkı felek yine çiçeğe durmuştu. Çocukluğumun uzay çiçeği. Yıllar var ki çarkı felek görmemiştim. Çarkı felek bile sevindirmiyordu. Yarın Yapayalnız'ın adı keşke yarın kapkaranlık olsaydı. Sonunda ada öyle girdi durup dururken. Çamların hasta olduğunu söyledim. Zamana meydan okumuş fakat artık yorulmuşlardı. Sağdaki bahçede ayva ağacı meyvelerinin çokluğundan dallarını sarkıtmış. Son gürlük besbelli. Sadece yazmaktan mutluydum. Romanın sonundaki beklenmedik büyük adayı yazmaktan mutluydum. Yitirilmiş bir hayata karşılık belki kazanılacak bir roman diyordum. James'in acısına karşılık. To the Lighthouse. Yazmaya çalışıyordum. Yaşarsam yarın da yazmaya çalışacaktım. 2005. Gregor Samsa'nın el yazısı. Tam anlayamıyorsun.